haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Yanımda Özkan Erden var. Bu hafta Levent Pekcan yok. Niye yok? Çünkü kendisi bir ufak göz operasyonu geçirdi. Katarakt operasyonu çok böyle yani telaşa mal verecek bir şey değil. Ama bu hafta katılamadı. Haftaya aramızda olacak. Buradan ona geçmiş olsun diyelim.
Evet, geçmiş olsun diyelim.
Bu haftaki listemiz geçen haftakilere göre çok kabarık değil. Ama yine de sakin bir hafta geçti diyebiliriz. Şöyle bir listeyi gözden geçirelim. Mega Upload'dan sonra sıra Hotfile'a gelmiş.
Evet.
Ondan bahsedeceğiz. Jimmy Wales İngiliz hükümetine danışman oluyormuş. Yine patent davası haberlerimiz var. Cep telefonu boyut araştırması yapılmış. TTNet NetDisk'e Android desteği vermiş. Çinliler Facebook ile NATO personelinin bilgilerini çalmış. Cambridge Üniversitesi basılmış kağıdı silmeyi başarmış. MIT yeni bir lazer geliştirmiş. Bundan bahsedeceğiz. MIT. MIT deyince Twitter post servisi satın almış. Bir de Türkiye istatistikleri yayınlandı Twitter kullanımı ile ilgili. Güney Kore'de telefonculara yani operatörlere de satanlara da para cezaları geldi. Ondan bahsedeceğiz. Güzel bir haber. iPad piyasaya çıktı. Bugün itibariyle. Ve küçük iPad'in daha ufak bir versiyonu üretileceği dedikoduları sızmaya başladı. Yahoo Facebook'u mahkemeye veriyor ve yani çok ciddi bir mahkemeye veriyor. Böyle laf olsun diye değil, bayağı kapsamlı bir olay.
Tüm sosyal ağ bizim neredeyse şey üzerimizden öyle, evet, geçiyor gibi.
Amerika'da içerik Rightem diye bir firma var. Bunu daha önce haberini yapmıştık. Bu bir hukuk prosu ama şeylere dava açıyor kullanıcılara. Bunun başına ava giderken avlandılar, bir olay geldi, ondan bahsedeceğiz. John Giraud öldü, bu adam kimdir nedir ondan bahsedeceğiz. Instagram Android'e çıkıyormuş. Britannica'nın basılı versiyonu yayınına son veriyor. Cola'nın formülü değişti. Android'in iOS'a karşı olan istatistikleri güncellenmiş, bayağı bir pazar payı artmış. Türkiye'de sansür konulu bir haber vereceğiz. Bir de ülkede üretilen yazılımlarla ilgili bir haber vereceğiz. Onlarla ilgili bir araştırma olmuş. Firefox 11 çıkmış. Bir de ufak duyurumuz olacak. YouTube Türkçe olsun kampanyası var. Onu duyuracağız. Haftanın lansmanları ve anketle de bitireceğiz.
Evet.
Şimdi ilk haberle başlayalım. Hotfile. Mega Upload'un alternatiflerinden bir tanesi. Hatta zaten dava edilme konularından bir tanesi de bu. Yani Mega Upload neyse bunlar da o diye. Şimdi de Hotfile'la.
Mega Upload'un arkasından neler çıkınca
tabii.
Ön tarafta yasal gibi davranıp ama alttan bayağı yasal olmayan şeyler çıkmıştı. Mal varlıkları vardı.
Şimdi işte Hotfile'la da şey aynı prensipte, bunlar da yasal olmayan içerik paylaşıyorlar. İşte kopya haklarına saygısızlar falan filan diye onlara da aynı şeyin uygulanması isteniyor. Hatta Hotfile'ın şeyini de öne sürmüşler. Biz Mega Upload'un alternatifiyiz de kendi açıklamaları varmış Hotfile'ın. Onu da örnek göstermişler buna aynı şey diye. Sıra ona geliyor. Yani tek tek bu dosya paylaşım siteleriyle ilgilenecekler. Ona
evet,
o gözüküyor yani. Daha ortada çok şey bir şey yok. Ama uğraşma sırası ona gelmiş. Takipte olacağız, bunda bir sonucu olacak tabii. Diğer haber Jimmy Wales. İngiliz hükümetine danışma alıyor. Kim bu adam? Belki tanımayan vardır.
Wikipedia değil. Aslında eşittir Jimmy Wales.
Evet, yani kurucusu. Wikipedia'nın kurucusu. Ağlak suratlı adam. Bağış toplayıcı. Biz bir gün şeyle Levent abiyle Kabataş'tayız. Bir karşımıza bir şey çıktı. Jimmy Wales çıktı ama şeyle panoda böyle. Saat reklamında oynuyor. O fotoğrafla biz çok dalga geçtik. Hani o şey vardı ya, ağlak suratlı bize yardım edin. Sonra tepkilerden sonra kaldırdılar onu.
Evet.
Ama o yüz değişti, adam gitti, çok güzel bir saat reklamında oynadık. Kabataş'ta vapurdan çıkınca karşımıza kocaman Jimmy Wales sırıtıyordu. Şimdi de İngiliz hükümetine danışman oluyormuş bu. Tabii ki kendi alanında danışman oluyor. Ama yorumlar çok komik. Şey yazan var. Şimdi İngiliz hükümeti paraya sıkıştı herhalde diyorlar.
Evet.
Onun yüzünü kullanarak para toplayacaklar. Çünkü bayağı para topladı yani.
Tabii her seferinde 100 milyon doların üzerinde para topluyor her bağışta yaklaşık.
Evet, öğrenciler herkesin harçlıklarını veriyorlardır. Yani bu adam sayesinde herkes ödevini yapıyor. Ne yapacağı çok açıklanmamış aslına bakarsan. Yani çok kesin bilinmiyor. Ama herhalde görev verilince öğreniriz ne yapacağını. Bir diğer habere geçelim. Yeni bir patent davası var sırada. Şimdi normalde firmaların birbirlerini mahkemeye vermesi zaten alışıldık durum. Burada toplu olarak hepsi mahkemeye veriliyor. Evet. Motorola, HTC, Samsung hepsini mahkemeye veren bir firma var. 100 patentimi ihlal etti diyor firmanın teki. Bizi de sallamıyorlar. Kolektif bir şekilde sallanmıyoruz diyor. Yani hepsi ihlal ediyor ama hiçbiri bizle konuşmuyor. Bununla ilgili yanaşmıyorlar diyor. Bunlar da dava açıyorlar. Üçüne birden. Apple yok aralarında enteresan bir şekilde. Bakalım, çok zor diyorlar ama sonuçta bu davada işte bizim hep takip edeceğimiz davalar arasında eklendi.
Yani herhalde Apple'a yani eli güçlü olduğu için bulaşmalabilirler. Yani Samsung'a gelen vuruyor, giden vuruyor diye ona ya, o yüzden o markaları daha açmış olabilirler.
Bir de şey var tabii. Sonuçta Android platformundan Microsoft çok para kazanıyor. Yani onlar biliyorsun patent alıyor Microsoft. Yani evet, kazanılmış şeyler var, haklar var birileri. Sonuçta Microsoft para alıyor. Herkes o yüzden şansı oradan deniyor. Bu adamlar bir kere vermişler. Herhalde bize de verirler diye. Apple o konuda daha şey sert duruyor. Henüz öyle ondan para koparan, bu kadar para koparan kimse çıkmadı.
Evet.
Bu adamların da
Murat başarılı... Görmen yalnız şu, evet, 2011'de çok ciddi patent davaları oldu. 2012'de devam edecek bu.
Daha
bu
trend büyüyor gibi gözüküyor.
Şimdi baksana, biraz haberini vereceğiz. Yahoo ile Facebook bu sefer birbirine girecek.
Evet. Cep telefonu boyut araştırması yapılmış. Akıllı telefon kullanıcılarının ekran büyüklüğü tercihi 4 inç ile 4.5 inç arasında değişiyormuş. İncelik de önem verilen konulardanmış. Ama şu var, yani büyük ekran istiyor. İnsanlar büyük ekran istiyorlar.
Ya Murat, şöyle enteresan bir şey var. Mesela 5 inçe yaklaştıkça durum o kadar kritik oluyor ki, evet, eline sığmıyor. Telefon artık. Tek elle kontrol edemiyorsun. LG'nin tam modelini hatırlamıyorum şimdi. Wu modeliydi galiba. Yeni çıkardı. 4'e 3 oranında 5 küsür inç. 5.2 olması lazım. 4.3 boyutunda olduğu için kare gibi eline sığmıyor. Benim ellerim de büyük mesela. Fuarda gittiğimde baktığımda elime sığmadığını gördüm. Ama mesela 5 inç boyutunda 16'ya 9 formatında bir telefon olursa standart bir erkek eline gayet rahat sığıyor. Büyük ekran istemesini kullanacağım, ben anlıyorum. Ben de mesela şimdi iPhone 4 kullanıcısıyım. Yeni bir telefon alacak olsam hakikaten büyük ekran tercih ederim.
Birkaç sebebi var.
Daha büyük ekran isteyeceğim çünkü bunun birkaç sebebi var. Şimdi telefonlarla artık yani e-maillerine de bakıyorsun. Yani bir kere 5 inç limit. 5.2 inç, onu limit olarak değerlendirelim. Öte yandan fotoğraf çekip fotoğraflara bakıyorsun. Şimdi her cep telefonu olan lütfen girsin kamera bölümüne, istatistiklere baksın. Ben kaç tane fotoğraf çektim diye. Ben bir sene içerisinde 2000 tane fotoğraf çekmişim. Fotoğraf makinesiyle toplasan 10 tane çekmemişimdir. Şimdi bunları büyük ekrana bakmak tabii daha eğlenceli. Bu tür yazılımsal ekosistemin getirdiği dayatmalardan dolayı büyük ekran gitgide tercih olacak. Tabii batarya ömrünü de götürüyor, ayrı mesele.
Öyle. Yani evet, trend öyle. Herkes öyle istiyormuş. Zaten hani şey olan, daha önce küçük bir telefon ekranı olanlar hep büyüğünü tercih ediyorlarmış. Tabii orada şeyin şu anda alternatifi iPhone'da yok. iPhone ekranı standart. Evet. Alternatifler hep Android'den çıkıyor.
Android tabanlı, evet. Yeni duyurulan telefonların çoğu, o Furia'yı da aslında biraz Galaxy Note başlattı. Hakikaten çok büyük.
Çok büyük ya o da.
Çok büyük.
Evet, TTNet net diskine Android desteği eklemiş.
TTNet bu servisi bırakmayacak galiba. Hoşuna gitti, evet, net disk olayı. Bulutta dosya barındırma. Birilerinin önemli dosyaları kaybolması mı uzun vadede?
Evet.
En büyük tehlike o, biliyorsun, bulut tarafında.
Evet. Yani fiyatları da fena değil aslında da. Bir de şey, Android'e destek vermeleri güzel bir şey. Hizmetlerini de sınır koymuyorlar herhangi bir şeye.
Evet.
Ne çıkarsa adamlar destek veriyor. O konuda iyiler. Ama ilk çıktığında bayağı bir sorun yaşamıştık, hatırlarsan NetDisk'te.
Evet.
Yani login olamıyorduk, edemiyorduk. Herhalde o sorunları artık çözmüşlerdir. Şimdi Çinliler Facebook ile NATO personelinin bilgilerini çalmış. Ama nasıl çalmış? Karakterler yaratıp NATO personeliyle arkadaş olmuşlar.
Deniz savunma kurmayı diye işte kimmiş adı, işte James Stavridis adında hesap açmışlar. Sonra diğer işte ne bileyim ülkedeki diğer üst düzey askeri yöneticileri ekleyip oradan arkadaş olup vesaire.
Aa, bu şeyde bizde de askeri de çok olur. Sen Ersin'dir ama bir yere telefon edersin, işte binbaşı bilmem kim diye açarsın telefonu. Karşındaki adam seni nereden bilecek gerçekten binbaşı mısın? Şimdi riski göze almamak için öyle komutanım diye seninle konuşuverir. Evet. Aslında sen er halinde telefon edebilirsin, kandırabiliyorsan. Bu da biraz öyle olmuş. Adamı herhalde böyle yüksek rütbeli yaratmışlar. Adam şimdi gerçek midir? Gerçekse eklemezsin, başına dert olur. Personel eklemiş herhalde.
Hatırlıyor musun? Türkiye'de bir ara şey vardı. Bir şehir efsanesi. Asker kaçaklarını Facebook üzerinden ya yakalıyorlar gibi. İşte kız, sahte kız profilleriyle mesaj atıp buluşalım. Sonra yaka paça askere falan. Bu tamamen şehir efsanesidir bu ama yani Facebook evet bunlara gebe. Evet. Bu tür şeyler çok olacaktır.
Şeylerini çalmış yani orada hani hangi bilgisini çalıyorsun? Adam bütün işte e-mail adresi, telefonu, şusu, busu, kendi adresi falan hepsini yazmış tabii profiline. Onlara Çinliler götürmüşler.
Ya tabii şimdi mesela ilgilendikleri adamlar şimdi askeriye de var işin içerisinde. Silahla tüfekle ilgilenen adam gizlilikten ne anlasın Facebook'taki? Yazmıştır tüm bilgilerini, o da açıkta kalmıştır. Muhtemelen o şekilde götürmüşlerdir bilgileri.
Ama düşünsene ciddi bir güvenlik açığı. Yani sen bir personel askeri tesise sızmaya çalışsan, adamın evini biliyorsun. Gideceksin tehditle, şantajla ve kimliğini ele geçireceksin falan filan.
Ya, bir şey olur yani. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba bu üst düzey yetkililer orada mesela Forsker falan kullanıyor mu?
Yok artık.
İşte Genelkurmay has just checked into şurası gibi.
Yer altı sığınağına geldik falan. Vallahi dikkatli olmak lazım tabii.
Evet.
Evet, diğer habere geçeyim. Bu haftanın bilimsel haberi diyelim.
Buluşlar. Hayatımıza girmeyecek kısa dönemde ama evet, önemli buluşlar.
Şimdi Cambridge Üniversitesi yapmış bunu. Printer'ın, lazer printer'ın bastığı kağıttaki mürekkebi yok etmeyi başarmışlar.
Yani buharlaştırıyor toneri.
Evet, kağıdı sen bir daha kullanabiliyorsun.
Ama öyle bir ayar yapmışlar ki evet. Murat, kağıdı yakmıyor ama toneri de buharlaştırabiliyor.
Evet abi.
Yani yangın çıkabilir tam limitte.
yeşil lazer kullanarak yapmışlar. Dediğin gibi toneri buharlaştırıyor ama kağıdı koruyor. Ama tabii sınırsız değil. Yani 3-4 seferden sonra kağıt sararmaya başlıyor.
Evet. Ama işte saman kağıtları da biliyorsun kullanılıyordu. Biz öğrencilik zamanlarımızda matematik problemi çözerken ucuz olsun diye saman kağıdı da orada çözerdik. %20 oranında emisyonu azaltıyor.
Azaltacak. Çünkü şey var, recycle olayı var ama evet, geri dönüşüm de bir sonuçta bir tesis, yeniden üretim için bir şey tesis kuruyorsun. O tesis elektrik harcıyor, şunu harcıyor. Ya o da iş yani, o da bir.
Ya tabii kullandığın lazer de ortaya bir hani karbon salınımı evet, diyoruz ya, o da hı-hı, onu yapıyor. Ama totalde bakıldığı zaman %20 gibi bir tasarruf evet, söz konusuymuş. Fena değil.
Yani adamların problemi de şey o yani, sen diyor kağıda basıyorsun, sonra hani geri dönüşüm kutusuna atıyorsun, doğaya geri kazanıyorsun falan filan ama o bile bir işlem. Burada hiçbir şey yok. Aynı kağıdı sil, yeniden kullan, sil, yeniden kullan. Yani geri dönüşüm işlemine bile sokmak tam daha iyisi bu diyorlar. Fakat evet, tek sorun bunun bir printer versiyonu yok. Bu sadece şey. Şimdi onu arıyorlarmış zaten. Bir firmayla anlaşıp bunu bir cihaza dönüştürmeyecek şeyi arıyorlarmış. Muhtemelen burada da şeyi koymuşlar. HP lazer jetle yapılmış bu. Muhtemelen HP'nin bir desteğini arayacaklardır.
Evet.
Şu an ama deneysel bir çalışma. Sadece başarılı olmuş. MIT yine bir lazerle ilgili bir şey çalışma yapıyor. Şimdi
MIT de aslında Amerika'da bir üniversite Murat, onu söyleyelim.
Buradaki çalışmaya göre şimdi fiber optikten lazeri yolluyorlar. Normalde dümdüz gidiyor gibi hayal edelim. Bunun önüne bir tane damla koyuyorlar. Damlaya çarpınca 360 derece o lazer yön alıyor. Şimdi yapılan araştırmada da yapılan şu, o yön alan, dağılan, 360 derece dağılan lazeri kontrol etmeye başlıyorlar ve piksel bazında yapabiliyorlar bunu. Dolayısıyla bu şuna imkan veriyor. Sen gözlüksüz 3 boyut imkanı bir defa LCD ekranlarda. Ama öyle bir 3 boyut ki yani 360 derecelik bir lazer olunca elinde sen bir tane monitör yapıyorsun, panel arkasından da görüntü veriyor. Hem önden hem arkasından yetmiyor. Sağından bakan farklı görüyor, solundan bakan farklı görüyor. Böyle olunca tabii yepyeni seçenekler sunuluyor önüne. Bunun tabii esas geliştirme amaçlarından bir tanesi kanser tedavisi. Böyle çok nokta atışı kanser temizleme işi yapılabilecek bu lazer sayesinde. Çünkü lazere istediğin gibi hassas yön veriyorsun. Sağlam dokulara hiç dokunmadan direkt kanserli dokuları yakacak bir lazer sistemi geliştirmek mümkün bu buluşla.
Bu biraz önce bahsettiğimiz haberden daha Tabii, uzun vadede hayatımıza girecek bir şey. Yani kısa vadede olacak şeyler gözükmüyor bunlar.
Yok yok ama iyi tarafı şu, bunlar yapılmış vaziyette. Evet. Yani artık hani
entegre,
entegre edilme aşamasına gelmişler. Tabii ne kadar sürer bilmiyoruz ama güzel bir şey. Yani düşünsene bir tane panel alacaksın, arkasından başkası izliyor, önünden sen izliyorsun. Yani sırf sadece sağ sol ayrımı yok. Şeyde bile çığır açar bu. Yeni oyun sistemlerinde düşünsene sen ön tarafında bir rakip sensin, arka tarafında bir rakip benim, aynı tek monitörde.
Evet.
Böyle bir sürü şey çıkacak biraz el işinden. İnşallah hızlı adapte edilir. Twitter Posteo'su satın almış. Ama ilginç bir şey bu, blog servisi gibi.
E-mail ile şey yapıyorsun.
E-mail ile kuruluyor, işletiliyor. Ama Twitter'ın açıklaması şu, bizim olayla alakamız yok. Biz sadece oradaki insanlarla çalışmak istedik diyorlar.
Evet, oradaki insanların zeka yani seviyesi, iş seviyesi evet, çok hoşlarına gitmişler, yeteneklilermiş.
Hizmet de o geldiği gibi devam edecek diyor.
Evet.
Kullananlar üzülmesinler. Twitter Türkiye istatistikleri yayınlamış.
Murat, evet, enteresan rakamlar var. Evet. Bir ay içerisinde 2 milyona yakın tweet atılıyormuş Türkiye'de.
Kullanıcı sayısı 7.2 milyonmuş.
Oldukça yüksek. Yani bizdeki toplam şeyi düşünürsen... Ya şimdi bak şöyle Murat, ben de Twitter hesabım var da kullanmıyorum. Şimdi ben onun içinde miyim bilmiyorum o rakamın. Her şimdi saniyede...
Bak, onun şeyi var, 5.3 milyonu aktif kullanıcı.
Evet. O da oldukça yüksek bir rakam. Evet.
Tabii Facebook'la kıyaslanmaz, o ayrı ama.
Evet.
%53 erkek, %47 kadın. Bu da iyi, ilginç. Şeyde Facebook'ta erkek ağırlıklı
evet, kullanım. Dikkat ediyor musun bilmiyorum Murat. Yeni nesilde yani yeni nesil derken 23 yaş altı diyelim. Hı-hı. Hani 24 yaş altı diyelim. Çok ciddi bir Twitter kullanım oranı var.
Evet.
İnanılmaz bir şekilde. Yani o kesimde böyle Facebook kullanım oranı sanki düşüyor. Benim etrafımda gördüğüm, çevreden gördüğüm Twitter kullanım oranı artıyor.
Acaba
gibi görüyorum.
Acaba şundan mı olabilir? Bak buradaki istatistiklere göre zaten %45'i BlackBerry'den bağlanıyormuş. İşte iPhone takip ediyor, Android takip ediyor. Yani zaten çoğunluğu neredeyse mobilden bağlanıyor. Şimdi Twitter Facebook'a göre mobil olmaya daha müsait bir yazılım. Açıkça söylemek gerekirse şeye giriyorsun Facebook'a. O kadar kapsamlı oldu ki çok böyle yönetemiyorsun. Çok kolay yönetilmiyor Facebook cep telefonunda.
Evet.
Sığıyor ama yani o kadar ya, bu web sayfası için yapılmış bir şey. Twitter öyle değil. Twitter çok basit. Telefondan rahat rahat çalışabiliyor. Daha seri kullanabiliyorsun. Çabuk güncelliyorsun. Gerçi Twitter'da son zamanki hamleleriyle Facebook'laşmaya doğru gidiyor ama hala o temel özelliği sonuçta 140 karakterle yazıyorsun, geçiyorsun. Mobil kullanımda ciddi bir payı var Twitter'ın. Ama Türkiye'de Facebook hegemonyası daha fazla.
Tabii Türkiye'de bir ara Friend Fit furyası vardı. Ha, o da evet, gitti artık biliyorsun, kalmadı.
Gitti, tabii. O da sebebi yorum yazılabilmesiydi. Çok yorum geliyordu altına. Tweet'le şeylerin, yazı girdilerin. O yüzden biraz popüler olmuştu. Şimdi diğer habere geçelim.
Yeni iPad'lerin piyasaya girmesi.
Ondan önce Güney Kore'nin telefonculara kestiği cezaya gelelim.
Ya o oldukça ilginç. Sanki böyle... Şimdi ben şeyi biliyorum. Pasajlar olur. Evet. Cep telefonu üzerine uzmanlaşmış. Mesela sadece cep telefonu bulursun. Bir telefon ararsın. 100 tane dükkana da sorsan hepsi 100 lira der. Doğru. Bir tanesi çıkıp da 95 lira demez. Sen bir ağızdan konuşmuş evet, gibi. Güney Kore'deki olay da şu. İşte üreticiler var Güney Koreli. Bunlar kim? Zaten bildiğimiz Samsung, LG ve Pantech. Bir de operatörler var. SK Telekom, KT ve LG U+. Ülkenin en büyük 3 operatörü. Şimdi bunların hepsi bir araya geliyorlar. Diyorlar ki kendi aralarında bir anlaşma yapıyorlar. Gizli anlaşma. 209 farklı cep telefon modelinin fiyatını şişiriyorlar. Daha sonra indirim yaptık diye normal fiyata çekiyorlar. Böyle müşteriyi kandırıyorlar. Böyle olunca da toplamdan işte 40 milyon dolarlık bir ceza kesmişler. Ve bir daha böyle bir şey yaparsanız daha çok kulağınızı çekeriz
evet,
diyorlar. Bu yapılan bir şey zaten Murat. Yani baktığın zaman tabii burada hep bir ağızdan
evet,
anlaşıp bu işi yapmaları enteresan olmuş.
Türkiye'de de yapılan bir uygulama aslında. Özellikle şeye dikkat etmek lazım. Fırsat sitelerine. Bilmem neyi şu kadar indirdik diyorsun. İndirilmiş fiyatının daha altına piyasada bulabiliyorsun mesela.
Evet.
Ya da işte %50 indirim diyor ama %50 falan değil. Onun indirim öncesi fiyatı da aslında o kadar yüksek değilmiş. Şişiriyor fiyatını, yüksek gösteriyor.
Ya şimdi mesela orada fırsat sitelerinde şey de zor Murat. Olayı takip etmen de zor. Ürün çok kolay. Gireceksin arama motoruna.
Evet.
Fiyatını yazacaksın. Sana zaten çıkacak mağazalardaki fiyatlar.
Şimdiki haber iPad senin dediğin. Bugün satışa çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Yani şeye kötü. Bir sürü ülke var. Türkiye içinde yok. Niye yok diye insan merak ediyor. Yani alacağımızdan değil de. Tuhaftılar. Yani Türkiye ile
hep öyle Murat. Yani tüm geliyor. Apple'ın iPhone, iPad ürün şeylerini düşün, çıkışlarını. Hep öyle olmuş. Türkiye hiç ilk partide, ikinci
yani
partide
Türkiye,
bir olmuyor.
Türkiye Liechtenstein'dan daha mı geri bir ülke acaba? Onu merak
ediyorum. Ya işte yerleşik düzgün bir ofis olmayınca Murat. Şimdi Apple Türkiye'de bazı oluşumlara
yani
giriyor ama.
Bu olay bence de Apple'ın Türkiye merkezinden kaynaklanıyor gibi geliyor. Bilkom'dan kaynaklanıyor gibi geliyor bana.
Ama işte şu an yani Bilkom distribütör. Yani evet. Apple'ın yetkili ağzı değil. Apple'ın gerçekten bir ülke ofisi olsa burada. Gerçekten bu olayla ilgilen. Ben çözebileceklerini düşünüyorum. Ha Microsoft'un ofisi var. Xbox'ı getirebildi mi? diye karşı çıkabiliriz ama. Ya bir de şu var Murat. iPad 3 diyelim. Hani yeni iPad. Alan zaten alıyor. Hmm. Türkiye'de satılsa satılmasa da.
Canım,
yani burada olması biraz senin o işe iPad'e ulaşmanın zamanını azaltıyor. Yurt dışından da bir türlü geliyor. İnsanlar getiriyor. Benzer fiyatlardan çıkıyor. Vesaire. Fiyatlar 16 GB Wi-Fi olan $499. Buna 4G eklersek neredeyse $150. Fiyat artıyor. $629 oluyor. $130 fiyat farkı var. 32 GB'ı $599'a $729. 64 GB'ı da $699'a $829. Yani fiyat neredeyse 64 GB olan modelin bir Ultrabook'a yaklaşmış.
Evet. Yani ben öyle Liechtenstein'a taktım şimdi. yani Türkiye'de kesinlikle daha fazla iPhone ve iPad satıyordur yani. Bilmiyorum nasıl oluyor bu iş. Şey ne diyorsun? İncelemeler de çıkmaya başladı. Millet çok beğenmiş.
Format ekranı beğeniyorlar.
Zaten ekran yani.
Tabii yeni iPad'in tek olayı ekran. Başka hiçbir numarası yok.
Bir de şey onu da es geçmemek lazım. Batarya deposu. Siz hani geçen otosehirde yayınladık ya batarya bölümünü.
Evet.
Pilleri ve tehlikelerini gösteriyordunuz. Bu bomba gibi bir şey yani. İçinde bir sürü...
Lipopil var. Lipopil evet. Var. Yani şaka gibi.
Evet.
Kısa devre yaptığın zaman patlatırsın.
Tabii. %70 batarya performansı fazla. Var ama tabii pratiğe yansıması yine eski iPad'den daha şey değil. Daha uzun pil ömrü sunmuyor. Niye? Çünkü işte büyük ekranlar işte 4G ciddi oranda elektrik tüketiyor. Oraya ya, harcıyorsun.
Tabii. Yani şöyle. Bu pili... iPad yeni iPad'e kullanılan pili iPad 2'yi alıp taktığın zaman süresi inanılmaz artar.
Ama tabii şu da var bak işte biz hep aynı örneği veriyorum. Transformer'ı falan incelediğimiz zaman iPad'den kalın olduğu için eleştiriyorlardı. Ulan kalın bunlar diye. Şimdi iPad 3 kalın çıktı.
Evet.
Kimse eleştirmiyor. Yani kalın işte.
Apple'ın en ince tableti iPad 2.
Evet. Böyle artı şey hem kalın hem ağır.
Evet.
O pilleri sığdırmak için yapacak başka bir şey yok. Aslında koca iPad'i pil taşımak için alıyorsun. Ve o kasa onun için yani. Yoksa içinde bir şey yok.
Ya Allah'tan iPad'in Murat pil sorunu bir iPhone kadar sıkıntılı değil.
Ha, evet biraz.
Ya oldukça doğru. İyi. Tabletler arasında iyi iyi noktada yani.
Pile bataryaya ekran takacaklar neredeyse artık şeyle.
Evet.
iPhone'da da. Evet. O sınırları zorluyorlar. Vallahi ekranı beğenen beğenene. Tabii ki alternatifi de yok o konuda.
Ama işte Samsung karşılıksız bırakmaz bu tür şeyleri.
Valla Samsung halinden çok memnun. Çünkü iPad'in panelini sadece o üretiyor şu anda.
Ve ciddi bir egemenliği var orada.
Bir yandan gırtlak gırtlaklar Apple'la bir yandan da böyle iç içeler işte.
Evet.
Tabii şey iPad'in satışları... Samsung'un bile tedariğini aşacak boyutlarda aslında bakarsan. O yüzden başka üreticilere de işte Sharp bir tane daha vardı şimdi hatırlamıyorum. Onlarla görüşüyormuş Apple. Gelsin görelim biz daha göremedik iPad 3'ün neye benziyor.
Ekranı merak ediyoruz.
Evet merak ediyoruz. Evet diğer haber Samsung demişken iPad demişken Samsung'dan sızan habere göre 7.85 inç bir tablet gelebilirmiş iPad gelebilirmiş ne diyorsun?
Ya 7.85 inç de çok ufak olmamış. Yani bir tarafta 9.8 inç yani 10 inçlik bir şey var. 8 inçlik bir tablet. Samsung'dan yine panel alacaklarmış. Çözünürlük konusunda tabii bir şey yok. O gelen yeni 7.85 inçlik tabletin çözünürlüğü ne olur bilmiyoruz. Ama ya ufak iPad söylentisi ilk iPad'den beri var Murat.
Evet hep var yani gündemde olan bir söylenti.
Şöyle şimdi Android'in rekabetini ensesinde daha çok hissediyor Apple. Bilmiyorum şey yapar mı, çıkartır mı?
Ben bu defa olabilir diyorum çünkü onun çıkmaması Steve Jobs'un fikriydi. Yani çıkartmıyordu adam. Öyle bir, o işe girmiyordu. Şimdi Steve Jobs yok. İşler değişebilir.
Tim Cook bakalım ne diyecek. Evet. Yani çıkarsa ben bir alıcısı olduğunu düşünüyorum Murat. 7.85.
Ya iPad
8 inç.
iPad diye çorap çıkarsan millet alır yani. Bu...
Bak hatırlıyor musun? Galaxy Tab'ın 8.9'unu incelemiştik. Hı-hı. Bir inç fark var.
Evet.
Ama ne kadar daha çok şık ciddi ve kullanımı rahatlatıyordu aslında.
Doğru.
Ki bu da 2 inçlik bir fark. 2 inçlik bir fark köşeden köşeye 5 santim fark demek. O da çok ciddi bir fark.
Evet. Artı onda da şu Retina'yı kullanırlarsa...
Evet.
Yine o alanda yine rakipsiz bir ürün çıkmış oluyor.
Evet. Bu arada sadece ekran satışlarından Samsung 11 milyar dolar ciro hedefliyor.
Güzel iş falan.
İnanılır gibi değil.
Yahoo ve Facebook belki de bu senenin en büyük patent davasına konu olacaklar. Konu ne? Konu şu, Yahoo basitçe diyor ki Facebook ne yapıyorsa hepsini bizden çaldı. Böyle özetleyebilirim çok rahatlıkla.
Evet.
Yani
ondan fazla patenti ihlal ediyormuş.
Evet ki bu patentler arasında şeyler var. Sırf hani reklam sistemi değil. Bu hani sen başkası seni nasıl görüyor diye bakabiliyorsun ya kendine.
Evet.
O sisteme bile bizden çaldılar diyor.
Ya bir şey diyeyim Murat, abartıyorlar diye düşünüyorum ben biraz.
Yani ama patentimiz var diyor adam. Hatta patentlerin numaraları verilmiş haberlerde.
Evet. Yani şöyle abartma. Hani Levent abi diyor ya işte çok genel patentler alınıyor. 4 köşesi olan önünde ekran, dokunmatik panelli telefon.
Evet doğru.
Bu şeye sokabileceğim birçok şey var. Demek ki işte Tekno Seyir çok popüler olsa diyecek ki Apple bize siz bizim iPad TV'nin konseptini çaldınız diye şeye bakıp.
Yani biz ona girsek haftalık gündem, herkes gündem yapmaya başladı.
Evet tabii.
Şimdi buradaki ama yani Facebook'la da şey yapmışlar diyor. Hani anlaşma yollarına gitmeye. Facebook'ta şey diyor ya biz üzüldük falan filan. Keşke gelip konuşsalardı. Demişler ama Yahoo çok emin kendinden. Çok sağlam bizim elimiz diyor. Ve gerçekten Facebook'u Facebook yapan her özelliğin patentini koymuşlar. Habere. Durum, yani hiç şakası yok durum. Bir tek şey diyorlar. Hani Facebook'un normalde bu tip davalar nasıl sonuçlanıyor? Ben sana kendi patentimden veriyorum. Sen bana kendi patentinden veriyorsun. Patentleşiyoruz karşılıklı. Çok büyük rakamlar ödemeden yırtıyoruz vaziyeti.
Murat benim anladığım şey şu bu arada. Yahoo'nun dava açmış ya işte. Hı-hı. Senin profilin başkası gözünden nasıl gözüküyor?
Evet.
Yahoo'nun network sosyal ağı mı vardı biz bilmiyorduk.
Yok ama teknolojiyi ben icat ettim diyor. İcat ettim koydum kenara diyor yani.
Enteresan.
Doğru işte sosyal ağ olmadan adam şimdi sosyal ağ platformuna dava açıyor. Başka daha ciddi iddiası diyor ki yani bizim icat ettiğimiz reklam sistemini kullandıktan sonra Facebook para kazanmaya başladı diyor. Ondan önce kendi sistemleri berbattı diyor. Ve Facebook'un şeyi yok. Buradaki dezavantajı şu. Yahoo'ya karşılık tamam hadi gel senin patentlerini ben alayım. Benimkileri sen al diyecek. Patenti yok fazla Facebook'un. Ne yapacak? Timeline'i mi satacak? Yani işe yaramaz bir şey.
Timeline'da bir patenti çıkar yakında.
Tabii. Oradaki tek kurtarıcının Microsoft olacağı söyleniyor. Yani Facebook'un sıkı fıkı olduğu partnerlerinden bir tanesi. Belki diyorlar Microsoft kendi patentleriyle Yahoo'yla anlaşabilir. Ama şu an hani herkes Facebook'un başı dertte diyor.
Yani bu açıkçası biraz şu. Yahoo'nun paraya ihtiyacı var.
Doğru.
Para koparmak için
zaten
başvurabileceği en garanti yollardan bir tanesi aslında.
Bu yoruma yol açan sebeplerden bir tanesi şu. Tam Facebook halka açılırken bu dava çıkıyor. Şey diyorlar ya yani, halka açılmaya işte yakın bir dönemde kimse başına böyle bir patent belası almak istemez.
Evet.
Yahoo da bu zamanı bu yüzden kolladı diyorlar.
Akıllıca.
Evet. Göreceğiz bakalım bu seneye kesin damga vuracak. Bir patent olayı daha var. Şimdi şöyle bir şey başladı. Bu Türkiye'de de yapıyor. Bundan da bahsedeceğim. Olan bir şey. Şimdi ben bir firmayım. Benim telif haklarım var. İşte PC yapsın telif hakları bende. Sen de avukatsın. Diyorum ki al kardeşim bunlar benim haklarım. Sen bunları savun. Kim benim içeriğimi izinsiz kopyalarsa git ona dava aç. Ama şey davayı açtığın kişiler insanlar yani. Forum kullanıcısına dava açacaksın. O kadar yetkilisin. Böyle bir firma var. Patent Troll deniyor bu firmalar yurt dışında. Hı hı. Avukatlık bürosu. Sağa sola dava açıyor. Sen işte benim müvekkilimin haklarını ihlal ediyorsun diye. Ama mahkemelerde de biliyorsun yani Türkiye'de de artık böyle, yurt dışında da öyle işte bir tane MP3 indirin diyelim. 150 bin dolar cezası olabiliyor bunun. Çok bir rakamlar çok yüksek. Bundan korkan kullanıcılar sana, sen anlaşma teklif ediyorsun. Bak böyle böyle 150 bin dolar ceza ödeyeceksin. Boş ver onu sen, gel biz 1000 dolara anlaşalım diyorsun. 1000 doları adam sana korkudan veriyor. 500'ünü bana veriyorsun, 500'ünü sen cebine indiriyorsun. Sistem bu. Bu Türkiye'de de deneniyor. Şu an hatta birçok eve ihtarname gitmiş. Sen bugün şu saatte şu dosyayı indirmişsin. Bu bizim hakkımız. Gel anlaşalım, 500 lira rakamı da belli. Gitmeyecek bu olay mahkemeye diye. Sakın böyle bir şey alırsanız ödemeyin parayı. Böyle bir şey yok. Zaten hani ellerinde bir şey olsa mahkemeye giderler. Daha fazlasını alırlar. Bunu ayrı bir program yapmayı düşünüyoruz zaten. Yurt dışında işte bu Right Haven firması yine böyle birine dava açıyor. Adam uzlaşmıyor. O parayı vermediği gibi bir de hakkı var. Yani kendini savunma hakkı var. Savunuyor ve bir bakıyorlar ki adam haklı. Diyor ki yani hakim, adamın paylaştığı bir yazı var. Bu yazıyı paylaşabilir. Fair use denen bir şey var ya, adil kullanım. Oraya giriyor bu diyor. Siz bunu isteyemezsiniz diyor. Bununla demekle kalmıyor. Adamın kötü niyetlerini seziyor hakim. Ve firmaya şu cezayı veriyor. Elinizdeki bütün patentli içeriği vereceksiniz diyor. Hep sizden alıyorum diyor. Alıyorum ve açık artırmayla da satıyorum diyor. Hadi bakalım. Düşün şimdi, benden PC lafı alıyor hakim. Diyor ki bütün içerik artık sana ait değil. Ben bunu satacağım. Kim alırsa alır. Şimdi öyle bir durumla karşılaşacaklar ki o içerik satılacak. Yeni sahibine bu ya asıl sahibi, mesela PC lafzı kaybettim diyelim. Kendi yazılarımı o yeni sahibinden almak zorunda kalacağım. Telif hakkı ödeyeceğim ona. Böyle çok yani verilebilecek en kötü ceza.
Yani yaptıkları şeyin hıyarlığını diyelim, karşılığını evet, bu şekilde bulacaklar evet, gibi.
Hem Right Haven kaybediyor burada. Bak öyle bir ceza yemişler ki yine bunlar akıllanmamış. Right Haven kendi righthaven.com adını satın satmak zorunda kalmış. Para bulmak için. Yedikleri cezadan. Hatta bir süredir de işte sağa sola saldırmıyorlarmış bu yüzden. Ama bir tanesi işte çıkmış eski suçlananlardan ve davayı böyle kazanmış. Şimdi bütün patentlerini, yani Right Haven'a al benim patentlerimi, millete dava aç diyen firmaların patentleri gidiyor şeylere. Telif hakları gidiyor ellerinden. Patent diyorum, ağzımıza alıştım. Güzel olmuş.
Oldukça ilginç bir haber.
Evet, Türkiye'de de olduğu için şu aralar yeni bir firma var zaten bunu yapan. Emsal olur inşallah. Çünkü bir millet topluyor. 500-500 topluyorlar paraları milletten. Ellerine kağıt gidiyor. Şey, işin kötüsü şu. Sen senin evinin interneti annenin üstünde kayıtlı diyelim. dava şey ihtar abi de annen var. Annenin adı.
Evet.
Kadın ölüyor, kalp krizi geçiriyor. Bunu annesi görmesin diye adam çocukcağız parasını ödüyor mesela.
Doğru.
500 milyonu veriyor, konuyu kapatıyor. 500 milyonu ödemeyip mahkemelik olan yok şu anda. Çünkü muhtemelen bu delil toplama süreci yasal değil.
Murat bir de şimdi hep demek ki doğru adamlara denk gelmişler. Tabii, tabii. Ters adama bir denk gelseler.
Hayır şimdi komik tarafı ortada suç var. Adam evet ben bunu indirmiştim diyor.
Evet.
Ama şey kötü yani bu şeye benziyor.
Şimdi tabii suçlamalar farklı. Orada içerikle ilgili tabii, yani yazılar vesaire var. Burada aslında film, müzik.
Bu müzik da, evet, şeyde. Başı belaya orada.
Türkiye'de geçiyor. Zaten telif hakkı deyince Murat savunulan tek şey orada müzik ve film. Hı-hı.
Tabii. Bakalım ne olacak. Dediğim gibi onu araştırıyoruz bakalım. Bir program yapı çıkar oradan çok rahat.
John Grout
evet, öldü. John Grout öldü. Kim bu adam? Daha önce daha henüz bir hafta oldu. Ralph McQuarrie'nin öldüğünü söylemiştik. O kimdi? Star Wars'un çizimlerini yapan ve bir sürü bilim kurgu filmin çizimlerini yapan insandı. Biz dolaylı yoldan onunla büyüdük. Bu sefer ölen kişi John Grout'ta Alien'dan tanıyoruz. O da aynı başarılı insanlardan bir tanesi. Böyle futuristik alanda işleri olan, çok başarılı işleri olan insanlardan bir tanesi. Öldü. Ya bu insanların hayatımızda varlar ama fark etmiyoruz. Yaptıkları şeyleri daha çok hep yönetmenleri en çok tanıyoruz ama esas sanatkarlar bu insanlar.
Evet.
Tek tek gidiyorlar. Yerlerine de yenisi pek gelmiyor işte.
Ya Murat şurada mesela enteresan oluyor. Bir konsepti baştan icat etmek esas yaratıcılık oluyor. Var olanı devam ettirirken onun örneklerini gördük. Saçmalama da çok olabiliyor.
Tabii. Yani adamların işlerini görüyorsun. Hakikaten farklı. Yani benzemiyor işte bugünkü işlere. Bugünün artık çünkü her şey fabrikalaştı. Çok standartlaştı. Bu adamlar standart dışı işler yapabilen
ya mesela 1982'de yayınlanan bir tane animasyon filmi var. The Time Masters diye. Şaka gibi. O döneme
tabii
göre çok çok iyi.
Oturup izliyorsun adamın işini yani.
Evet.
Ölmüş. Ya böyle arka arkaya kötü Böyle olduğu zaman da genelde arka arkaya ölüyor. Mesela bir yazar ölüyor, bir hafta sonra bir başka yazar daha ölüyor. Şimdi iki tane değerli çizer öyle dünyayı terk etti. Kimse başka kimse ölmesin bu sene yani. Şimdi diğer habere geçelim.
Instagram.
Instagram Android'e geliyormuş.
Hoş geliyor. iPhone'da çok ciddi bir kullanım alanı var Murat.
Evet.
Yani ben kullanmıyorum. Efektler ekliyorsun. İşte hesabım var. Upload ediyorsun. İnternete. Ve ortaya çıkan fotoğraflar da güzel yani.
Yani.
Şöyle. Çok güzel alternatifleri var. Ama Instagram neden böyle çok popüler? Entegrasyonu çok iyi. Yani Twitter'la, Facebook'la. O işi çok iyi yaptılar. Yazılım da tabii oldukça olgun. Güzel evet. Efektler var.
Vallahi oradaki başka bir sorun var. Yani bu vesileyle onu da söyleyeyim. Google Market'i biliyorsun Google Play oldu. Yeni bir yapılanmaya gidiyor.
Evet.
Tamam Instagram geliyor ama çıkanlar da var. Para kazanamıyoruz diyorlar. Yani Google Android kullanıcıları bedava aplikasyona alışmışlar. Para ödemiyorlarmış. Şeyde de tam tersi. iOS'ta da para ver, insanlar para veriyor uygulamalara.
Evet. Murat şeydeki ekosistem daha güçlü. iPhone'daki.
Yani şeye kızıyoruz hani Apple'ın bu her şeyin boğazını sıkmasına, her şeyi sıkı tutmasına ama adamlar işte sonuç alıyorlar.
Evet. Şöyle bir durum var mesela bak iPhone'da ya da iPad'i de baz alalım yani iOS tarafında artık ücretsiz ve iyi uygulama neredeyse yok. Uygulama ya diyelim ki işine yarayan bir uygulama var tamam mı? Ücretsiz versiyonu var. Sağında solunda reklamlar evet. var. O da internetinden götürüyor. Hadi. Tamam. 3G falan varsa. $0.99 şeyin fiyatı. Diyorsun ki ben bunu alayım. Evet. Kullanırım. $0.99 $1 artık kullanıcının gözüne batmaz hale geldi.
Evet.
Ben bakıyorum kullandığım uygulamalara. Şimdi geçen gün tekrar yeniden şey yükledim. Yeni iOS sürümüne güncellemeyi yaptım. Uygulamalar gitti. Tekrar onları işte aktaracağım, yükleyeceğim yenilerini. Satın aldığım uygulamalara baktım. Çok fazla almışım. İşte bir kısmı ücretsiz ama ücretsiz olanları kullanmıyorum. Hep $0.99 $1.99 bu aralıkta olan uygulamalar. Android tarafında da şimdi şöyle iPhone'da doğrudan şeyi kullanmalısın. İşte uygulama mağazasını. Android'de indirebiliyorsun da. Öyle bir imkan da var yanlış evet. bilmiyorsam. Öyle olunca birisi atıyor şeyi uygulamayı. Oradan çekip kurabiliyorsun.
Şimdi en iyi çok satanlarda fiyatlar şöyle. Android'ler $3.74 uygulama. Apple'da $1.47 Yani Android'deki uygulamalar bir de pahalı. Neredeyse iki kat daha pahalı. Ve işte kullanıcı kitlesi para ödemek istemeyen bir kitle. Dolayısıyla çıkanlar var marketten. Biz artık Android'i desteklemiyoruz diyen firmalar da var. Bu o açıdan iyi olmuş yani şeyin. Instagram'ın adı var sonuçta. Bir güven veriyor en azından evet. uygulama yazarlarına. Ama Android şimdi tabii şey mesela Android marketin başı geçenlerde işini bıraktı, işinden alındı ya da diyelim. Orada bir yeniden yapılanma var. Bu sonuçta cihaz satarak değil marketten satın uygulama bunu götürüyor. Google'ın orada bir şeyler yapması gerek. Ya kaliteli uygulamaların sayısını bir şekilde kendisi destek verecek. Yani o fiyatı kendi düşürecek.
Murat, çok fazla açık bir platform olmanın da getirdiği bak dezavantaj yani, bu.
Orası öyle.
Apple tarafında yani yazılımcıların daha fazla para kazanmasının en temel sebebi kapalı bir ortam olması. Tamam jailbreak yapıyorsun ama bir süre sonra başlarım jailbreak'in deyip bırakıyorsun.
Yani o jailbreak işi de zaten çok böyle hani donanımla kurcalamayı seven insanların işi. Aslında tipik bir Apple kullanıcısının böyle şeylerle pek işi olmuyor.
Evet.
Yani Apple'ın sunduğuyla yetinebilen insanlar onlar. Britannica basılı kısmını sonlandırıyor. 244 yıl olmuş.
Vallahi Murat evinde Britannica ansiklopedisi olmayan var mıdır bilmiyorum. Bende temel Britannica, ana Britannica. Hepsi var. Temeli de anası da.
Şeydir. Bir yerden gazetede kuponla alıyorduk biz bunları.
Dönemin, bu ilk PC verilmeden önceki dönemin furyası ansiklopediydi.
Evet.
Bir de ne Larus'lar vardı bir de.
Temel kullanım alanı biliyorsun yatak altlığıdır. Yatak ayağı kırıldığı zaman ansiklopedileri dizersin. Kaç ansiklopedi gerekiyorsa yatağa denge gelir.
Sen de var mı?
Bizde de vardı canım.
Şu anda var mı?
Artık yani? Yok. Ben verdim hepsini.
Ben halen arada açıp bakıyorum.
Yani
kırmızı olan bende ana Britannica'lar vardı.
okula mı ne vermiştim ben?
Buna şey hatırlıyorum. Yani boş vakitlerde, o zaman şimdi bilgisayar da yok, açıp
canım,
haritaya bakıp şehir bulmaca vesaire falan şey yapardık. Yani hakikaten o dönemin kültür seviyesini çok ciddi artırdığını düşünüyorum
ben. Evet, kesinlikle. Yani yapacak hiçbir şey olmadığı zaman bir düşünsene bir dergah gibi bir şey cilt cilt böyle bitmiyor yani.
Bir de şunu öğrenmişti bak o dönemin kullanıcıları. Son cilt olurdu mesela temel bir tıkan 20 cilt. Hı-hı. 20. cilte bakıp konu başlığını bulup hangi ciltte hangi sayfada olduğunu falan bulma. Yani bu tür araştırma tabii şeylerini canım. De öğrenmiştik bu ansiklopedik olarak.
Biz ödevleri bunlarla yapıyorduk mecburen. Evet. Başka yer yoktu ki, internet yoktu zaten.
Evet.
Evet,
yani online olarak devam edecek.
Online olarak devam edecek. En akıllıcı. Yani zararı neresinden görsen kârdır. Evet. Bir de yani artık internet devrinde hani bu hem çok pahalı ansiklopediler defa. Yani gidip almaya kalksan alamazsın. Öğrenci falan ulaşamaz hayatta.
Ya var bir şey değil mi? Mesela tabletler Android ya da iPad için sürümü var mıdır bilmiyorum. Britannica. Varsa eğer yani kullanıcılar ben para verir alırım.
Ya ben
hele hele Türkçe versiyonu varsa.
Kendi işime yaradığı için sözlük almıştım bu Babylon'dan.
Evet.
Onlar şeye geçtiler. Babylon eskiden kendi sözlüğü vardı. Şimdi kendisi sözlük satıyor. Başkalarının Pons'un bilmem kimin sözlüklerini satıyor. Hı hı. Onları alıyorum. Artık yani son yıllarda, okulun son yıllarında ben sözlüğü hiç kullanmıyordum. Direkt Babylon'dan hallediyordum işlerimi.
Evet.
Metinleri mesela aktarıyordum skenerden. Hı hı. Oradan kelime kelime çevirebiliyordum çünkü. Kesin Britannica'nın da uygulamalarını görürüz. Vardır belki haberimiz yok.
Şimdi ben bir taraftan aratacağım.
Bir de şey tarafı var ya. Bu, madem online devre geçtik, şu ağaç kesilmesin artık yani.
Kesinlikle yani Türkiye'de işte Fatih Projesi tabletler.
Evet.
Yükleyin şeyi, ansiklopedileri. Şey var, ansiklopedide Britannica var. Dinozor şeyi var, güneş sistemi. Bak ücretli. Hı. Mesela dinozorlar, çocuklar için olan Britannica kit, dinozor 6.99 dolar. Rusça versiyonu var. Geçmişler Murat. Yani şeyi yakalamışlar. Treni yakalamışlar. Mesela eski Mısır 6.99. Ben
şu... Nasıl pahalı görüyor musun?
Ama şöyle Murat, ansiklopedileri kaç kupon alıyordun? Her ay bir tane alabiliyordun.
Zaten kağıt versiyonunu almana imkan ihtimali.
Evet.
Bunlar çok ucuz. Ama hani uygulamalar içinde pahalı yine.
Ha, 1 dolarlık şeyin evet. Yanında sırıtıyor. Şurada, o da şöyle bir şey.
Değer.
1 dolara aldığın uygulama ne? Move the Box diye bir tane saçma sapan oyun.
Değer değer. Kesinlikle değer. Yani bu, ya bak geçen de hep bunu konuşuyorduk. Uygulama ve yazılım sanki farklı iki şey oldu. Yazılımlara alternatif oldu uygulamalar.
Evet.
Yazılımların fiyatlarını düşürmeye zorluyor. İşte en son Lightroom'u haber etmiştik. 150 dolar indirim yaptılar fiyatlarını. Niye? Çünkü artık uygulamada da insanlar alıyor burada. Kullanıyor rahat rahat. Artık iş buna dönüyor. Uygulamaların fiyatları karşılığındaki yazılımların fiyatlarını aşağı çekecek. Artık yazılımlara öyle yüzlerce dolar verme devirleri bitti yani.
Doğru.
Bir de son kullanıcıdan asla öyle bir şey bekleme. Kurumsal müşteriler ancak alabiliyor.
Bu arada şey de var. Mesela bak farklı dillerde versiyonları da koymuşlar.
Tabii.
Bu Türkçe yok tabii.
Ya o da gelir. Fatih projesinden sonra belki biraz hızlanabilir o işler.
Evet.
Android, pardon ondan önce şey haber edeyim. Kola'nın formülü değişti de geçen hafta. Bu geçen haftanın haberi aslında.
Bu da bilimsel tarafı olduğu için bir taraftan. Ha. İçinde kullanılan maddelerden bir tanesi kanserojen olduğu için.
Metilimidazol maddesi. Ne 4 kat azaltacaklarmış. Kaliforniya'da azaltılacak ama çünkü orası bu maddenin kanserojen olduğunu ilan etmiş. Kola da tabii orada satılmayı riske atmamak için bu maddeyi azaltmış. Bir değişiklik olmayacak tadında diyorlar. Aynısı olacak diyorlar. Çünkü renk, daha çok rengini veren bir maddeymiş tadından ziyade. Madem bu böyle de olabiliyordu niye yapmıyorsunuz başından beri? Ve niye Kaliforniya'da sadece? Hadi artık bunu ilan oldu işte. Dünya genelinde bunu yapın ya da diğerleri de kopya çeksin ya bizim canımız yok mu diye. Onlar, her yerde bu maddeler kanserojen ilan edilsin kardeşim.
Evet.
Android tabletin pazar payı çok yükseliyor. Şey sayesinde Kindle sayesinde biraz da %32.2'den 44.6'ya çıkıyor Android'in pazar payı ama bana sorarsan bu tip haberlerin hiçbir değeri yok. Çünkü yani Android pazar payı dediğin zaman tek bir cihaza bakmıyorsun. Halbuki Apple'da cihazlar belli. iPad, iPhone bitti. Kindle bambaşka bir şey. İşte Galaxy bambaşka bir şey. Orada hiçbir zaman aynı şeyi...
Ama Murat göstermek... bu araştırma tablet pazarıyla alakalı. Tabii. Cep telefon tarafı Android zaten liderdi.
Ya orası öyle. Ama tablette de çok dağınık şu anda yani Android evet. tarafı. Kindle başka bir şey yani.
Evet, evet.
Yani şey olsun, yükselsin de şu Android'in dağınıklığını toparlamaları lazım. Yazılım yine iyi oturdu artık bir şeyler.
Murat onu yapamayacaklar.
Yapamayacaklar.
Bak herhalde. Yapamama sebepleri şu. Sony yeni bir telefon çıkartıyor. Hı hı. Diyor ki ben buna PSP, PlayStation'daki oyunların erişebilecek yazılım koyuyorum diyor. Hı hı. Sana geliyor Android 4 yani Android 3 küsürle geliyor tamam mı? Sen bunu 4'e güncelleyemiyorsun.
Doğru.
Güncellersen ROM bulup kendi ROM'u değil başka bir yani hiçbir özel yazılım olmayan sen Sony'nin sana sunduğu PlayStation'daki oyunlarını eriştiren yazılımı kaybediyorsun.
Doğru.
Yani oradaki temel sıkıntı şu. Firmalar telefonlarını özelleştirip sunmak istiyor. Hı-hı. Diyor ki ben şu yazılımı sunuyorum bunu yapıyorum. Tamam,
evet.
Ama sen kullanıcılarına yeni bir güncelleme sunacaksan özelliklere devam ettirmen lazım. Hı-hı. Herkes farklı bir şey sunuyor. Doğru. Ortak bir yazılım yok yani. Hı-hı. En büyük sıkıntı o. Buradaki olay şuna bakıyor. Kim bu ekosistem hızlı davranırsa HTC olabilir, Samsung olabilir, LG olabilir, Sony olabilir. Kim bu işi daha sorunsuz, hı-hı. tek tıkla İşte güncelleme çıktıktan bir ay sonra kullanıcısına hizmet sunacak hale getirirse o kazanacak.
Orada kullanıcıları tiksindiren şey şu oldu. Bu Samsung olayından sonra hani minimum gereksinimini karşılamıyor ya donanım.
Evet.
Güncelleyemeyeceğini küt diye öğreniyorsun. Yani buna çözüm bulunması lazım. Bir taban olsun herkes o tabana uysun.
Ya tabii oradaki olay da burada aslında donanım da değil. Oradaki olay tamamen iş güzellik. Ben Galaxy S'e desteklemiyorum. S2'de 4.0 güncellemesi sunuyorum. Hı hı. Bu olmaz. Galaxy S gayet güçlü, hızlı bir telefon ki kaldırır.
Kaldır.
Oradaki olay tamamen firmanın her telefon için ayrı bir efor sarf etmek evet. istememesi.
Ama bu da gelip Google'a vuruyor sonuçta. Yani bir şey onların da biraz Apple'vari bir tavırla bir şeyleri evet. dikte etmesi lazım.
Yani telefon tarafı çok karışık.
Evet.
Tablet tarafında o işi daha da düzgün hale getirmeleri lazım.
Tabii. Bu arada sınır tanımayan gazeteciler 2012 yılı internet sansürü raporu hazırlamışlar. 179 ülke içerisinde 148. sıradaymışız.
Güzel. Sonuncu değiliz en azından.
Yani şaşırtıcı bir şey yok. Diğer habere geçelim. Ülkede üretilen yazılımlarla ilgili bizim ülkemizde.
%50'si çöpe gidiyormuş.
Evet yani işe yaramazmış.
Ya bu tabii ben araştırmanın tam detayını okumadım. Ama normal. Yani Murat çünkü her yazılım projesi de böyle süper başarılı olacak diye bir durum yok. Sen bir sektör hedefliyorsun. Yazılımcısın. Çok ciddi araştırma yapmadan bu pazara giriyorsun. Diyorsun ki ben hastaneler üzerine program yapacağım. Bir tane yazılım. Onların böyle bir ihtiyacı var. Bir giriyorsun. Bir bakıyorsun ki hayda zaten pazarlar kapılmış. Sen yazılım geliştirene kadar başkaları da geliştirmiş oluyor vesaire. Ya da işte kaynak bulamıyorsun. Yeterli. Ekibi besleyecek. Ekip dağılıyor. Bunun gibi birçok nedenleri olabiliyor. Ama şu bir gerçek. Ya ben Türkiye'de çıkan hakikaten iyi yazılımlar biliyorum. Yani hı-hı. bizim bir open ofisimiz yok.
Evet.
Yani işte açık kaynak kodlu gerçi bunlar. Yani kapalı olarak da baktığımız zaman bir SAP'miz yok. Ama ben Türkiye'deki yazılım ekosisteminin, yazılım gücünün iyi olduğunu düşünüyorum. Yani kafamıza koysak hakikaten bir firma, yazılım firması
tabii ki.
Doğru beyinleri bulduğu zaman çok iyi işler ortaya çıkartabilir.
Tabii tabii kesinlikle. Diğer habere geçelim. Firefox 11 çıkmış. Buna diyecek bir şey yok.
Murat Firefox olan tüm ilgimi kaybettim.
Evet. YouTube Türkçe olsun diye bir kampanya var. Bize şeyden ulaşmışlar. İletişim forumundan gelmişti bu. Bir grup seslerini duyurmaya çalışıyor. YouTube Türkçe olsun diye şey topluyorlar, imza topluyorlar. İşte metinler hazırlamışlar İngilizce ve Türkçe olarak. YouTube'a bunu yolluyorlar. Biz bunun şeyini, linkini vereceğiz. Oradan girip siz de katılabilirsiniz. Destek vermek istiyorsanız.
Ya YouTube'un çok fazla dil değişikliği şeyine ihtiyacı var mı bilmiyorum. Çok basit çünkü.
Yani.
Aratıyorsun, çıkıyor, oynatıyorsun.
Oynuyor. Orada enteresan şeyleri biz karşılaşıyoruz. Niye bu İngilizce değil diye bize çok yorum geliyor yabancı kullanıcılardan. Teknoseyir videolarına.
Evet. Google'ın Şimdi tamam, çoklu dil, Türkçe dil tabii ki olsun, çoklu dil tabii ki olsun. Google'un ya da YouTube'un en önce çözmesi gereken bu yorum olayı.
Evet.
Şaka gibi. Yani ne küfürler geliyor yani.
Tabii.
İnanılır gibi değil.
Yani hani bizde yani milliyetin yorumlarına küfürler bilmem neler gelir yani. Milliyetin, hürriyetin, bizim gazetelerin. Bizler evet. Ya bunun ne biçim insanlar falan diyor. Hiç farkı yok yani. Yurt dışında da böyle. Yani evet. Bizim insanımıza boşuna ekstra laf yedirtmeyelim. Ve şey algısı ilginç. YouTube İngilizce olunca sanki oraya da gelen içerik İngilizce olmalı gibi bir algı var yurt dışında.
Doğru.
Adamlar
doğru.
Anlamıyorlar yani doğru. Şey oldu. Bunun evrensel bir şey olduğunun doğru. Farkında değiller. Bu hafta iki tane lansmana gittim ben. Birisi Canon'un C300 lansmanıydı. Senin şu haberini yaptığın bas çekti. Kamerayı yakından görmüş oldum. Tabii biz
aslında... Endüstriyel bir kamera evet, yani çok çok üst seviye.
Yaklaşamazsın yani fiyatlarından.
$20,000 başlıyor.
Evet. Daha onunla bitse iyi lensleri var. Ondan ekstra ekipmanları var. Tabii çok güzel makine. Ona bir şey yok. Yakında da 4K versiyonu çıkacakmış. Duyuruz. Nisan'ın 15'i gibi falan bekleniyor. Ama bu haliyle bile fazlasıyla iyi.
Murat gönderseler de bir videoyu onunla çeksek. Yani, C300'ü.
Evet. Ben valla başka şey için gittim. Mark 3 vardı. 5D Mark 3. Şeysi tabii ki demosuydu da çalışıyordu. Hiç yabancılık çekmedim. 7D'nin hakikaten aynısıymış. Yani söylenenler doğruymuş. Ben 7D kullandığım için hemen alıştım. Bakalım gelince herhalde bize de yollarlar. Test ederiz. Diğer lansman Asus lansmanıydı. Şimdi Ivy Bridge ile yeni bir anakart dönemi başlayacak.
Evet.
Z77'ler gelecek. Ama çok komik bir sonundu. Şöyle ki NDA var chipsette. Chipsetle ilgili bir şey söyleyemiyorlar. Sadece anakartlarla ilgili genel kendi özelliklerini gösterdiler. Artık işin suyu çıkmış. Tabletle anakart kontrolüne geçiliyor. Bilgisayar kontrolüne geçiliyor daha doğrusu. O tarz özellikleri öne çıkardılar lansmanda. Artık ne yapacağını şaşırıyor firmalar çünkü. Yani bir anakartı daha ne yapabilirsin?
Komponent tarafı öldüğü için Murat. Evet. Orayı canlı tutmak için tüm ellerindeki gücü kullanacaklar.
Şeyler güzel ama anakartlar hakikaten çok sağlam. Güzel bir tanesi vardı hele. Tamamen kapalı üstü. Hava akımını çok güzel bir şekilde dışarıya aktaran, anakartın üstünden gezdiren şey bile var. Yani tozlanmasın diye Asus kapak yapmış tabii. USB portunun bile kapağı var. Toz girmesin, şey olmasın, sorun çıkmasın diye. Anakartlar ucuz olmayacak ilk başta ama şey destekliyor. İşte iBridge destekli anakartlar bunlar. Sandbridge'lere destekliyorlar. İlk etapta da yani sonuçta Haziran'da gelecek bu işlemciler. O yüzden anakartlar daha erken piyasaya giriyor ama çok fazla bir satış beklentisi firmalarda yok herhalde. Çünkü alt seviye ürünler olmayacakmış. Daha hemen gelmiyormuş.
Şimdi kullanıcı tarafı da böyle yeni chipset, yeni işlemci heyecanını kaybettiği için. Tabii, şimdi bir kere rekabet yok ya.
Evet,
rekabet onun da bir şey etkisi var.
Artı şöyle bir şey var.
Firmalar da hevesini kaybetti o yüzden.
Ivy Bridge dediğin işlemci hani uygulamasına göre %15'e 20'ye kadar performans artışı verecek ama çoğu kimsenin umurunda olmayacak o uygulamalar.
Evet.
O bir. İkincisi anakartın temel iki tane özelliği var chipsetlerin. PCI Express 3.0 ve USB 3.0 nihayet Intel lütfetti. Güney Köprüsü'ne koydu. Fakat onu da eksik koymuş. 4 port USB 3.0 var sadece. Yani şöyle bir şey sonuç var. Hani biz diyorduk ya USB desteğini Intel vermediği için NEC çok para kazanıyor. Harici Yonga üreticileri. Hiç üzülmesinler. Devam edecekler. Çünkü Asus da yine harici Yonga ile 4 tane daha USB portunun 3.0'ı kendi koymuş. 4.0'ın yeterli olmayacağı, 4 tane portun yeterli olmayacağını görünce. Yani çok saçma. Madem bu işe girdin bütün portlarını USB 3.0 yap. Çünkü zaten geri
uyumlu. Geri uyumlu.
Yarısı yine 4 USB 3.0, 4 USB 2.0 varmış.
Murat yerim bilmiyorum ama şimdi NEC'in sağladığı USB 3.0 aslında sorunlu. Yani şöyle sorunlu. Bazı aygıtları diyelim ki USB 3.0 portuna takılı bıraktın. Hı-hı. Diyelim bir cep telefonu ya da herhangi bir USB donanım. Evet. Bilgisayarını uyku moduna soktun. Açtığın zaman mavi ekran.
Evet.
Bu tür sorunlar var. Yani Intel'in yaptığı hakikaten artık ayıp.
Tabii.
Geldik 2012'ye. Kaç senedir USB 3.0 var. Disklerin, hard disklerin hepsi USB 3.0 oldu. Aynen öyle.
Şimdi anketi de söyleyeyim. TeknoSeyir anketi de biraz şeydi yine. Marka sordum. Bundan sonraki ekran kartınız Nvidia mı? AMD mi yani? Atime eski deyimiyle. 378 kişi oy vermiş. %51 Nvidia çıkmış. %46 AMD çıkmış. Evet, AMD için gayet güzel. Diğer seçeneğinde de %3 çıkmış. Diğer artık ne alacaklar bilmiyorum. Şey olabilir belki, hani onboard GPU'lar da var aslına bakarsan.
İhtiyacı olmayan.
İhtiyacı olmayanlar. Ama şey, AMD için güzel bir rakam %46.
Evet.
Demek ki orada...
AMD'nin ben daha yüksek çıkmasını beklerdim ekran kartı tarafında. Çünkü çok daha şu anda şeyler iyiler.
Ya şöyle, Nvidia'nın ürünleri şöyle üst seviyede, tamam AMD şu an daha önde ama ortalara baktığın zaman Intel'in, Nvidia'nın çözümleri 560'lar falan.
Nvidia'nın şeyi de iyi Murat.
Daha iyi.
CUDA vesaire.
Artık o... CUDA avantajı var dediğin gibi. Gözlük avantajı var. Gerçi o çok önemli değil. Şunu gösteriyor. Demek ki hala bir AMD, aslında konuşurken de işte biz kendimizi tutuyoruz. Ati dememek için zorluyoruz.
Evet.
Oradaki algı, şu işlemcideki başarısızlık oraya bulaşmamış. Bu güzel. Onu orayı etkilememiş. Nvidia'da yakında 680'leri falan çıkaracak. Yine biraz ısınacak ortalık. Ama açık söylemek gerekirse oyunlar hala fersah fersah gerisinde. Bu kartların. Oyun dünyasından şöyle biraz bakıyorum. Diablo 3'ün çıkış tarihi belli oldu. Mayıs 15. Bütün dünyada insanlar ağlayarak karşıladılar bu haberi. Hiç uzun zamandır bekleniyordu. Ertelene ertelene en sonunda geliyor. Mayıs'ta 15'inde.
Murat, en son Diablo kaç sene önceydi hatırlıyor musun?
Ya en son üstü değil de Diablo galiba 15. senesini kutluyor. Ya 15 ya 16. Yani çok eski. Biz çocuktuk yani. Oynadığımızda ilk.
Ben şunu hatırlıyorum. Bilgisayarı yeni aldığım dönemde lise çağlarında okulda Diablo muhabbetleri dönerdi.
Tabii canım, öyleydi. Herkes konuşuyordu. Ben de daha o zamanlar Amiga vardı. Sonra geçmiş. Diablo 2'ye yetişmiştim galiba. Yok, Diablo 1'de oynamıştım.
Şimdi tabii yeni Diablo'da online, işin online tarafı olacak. Eskiden online yoktu. Yani online oynamazdık.
Onun şeyini hatırlamıyorum. Belki Battle.net'te zannedersem Diablo 2 oynanıyordu.
Öyle mi? Ben şeyi Diablo 2'yi hatırlamıyorum. İlk Diablo'yu hatırlıyorum.
Yani bizim şeyden zorlanıyoruz. Bizim Diablo 2 oynadığımız zaman bizde internet yoktu. Doğru. Yani hala dial-up vardı. Online olsa da oynayamıyorduk biz.
Doğru.
Oyunların çoğunu.
Doğru.
Hayırlı uğurlu olsun bekleyenlere. Ya benim çok sevdiğim seri değil. Ben Diablo 2'yi bitirmemiştim. Sıkılmıştım.
Ama çünkü, hayran da çok var Murat'ta.
Evet. Hack and slash türünden. Yani dışarıdan bakan biri için sen sürekli farenin sol tuşuna sürekli klikleyen bir adamsın aslında. Şey değil, biz daha çok işte Fallout'larla, daha sonra Neverwinter Nights artı biraz şeyler, yani FRP, o masaüstü FRP deneyimini aktaran FRP'leri severdik. Bizim tarzımız biraz oydu ve onlar için, bizim için de güzel bir haber Baldur's Gate'in çıkış haberi. O da dün geriye sayım vardı. Gerçi siteleri çoktu ama Baldur's Gate de yeniden piyasaya çıkacak. Gerçi şey değil. Yani Diablo gibi yeniden yapılmıyor. Ama uyarlama eski versiyon günümüze uyarlanacak. Yani FRP'cilere gün doğdu. Artı şöyle bir şey var sektörde. Bu Kickstarter olayı var ya, hani ben şunu yapacağım, bir para topluyorsun.
Evet.
Bu olay patladı. Mesela bir tane macera, yani eski tip macera oyunu yapmak için soyunan Double Fine firması $400,000 hedefle yola çıktı. Ve elde ettikleri rakam $3.2 million. Kendi hedeflerinin bile çok çok üstünde. Eski tip, bu bizim Monkey Island gibi klasik tarzda macera oyunu yapabilmek için para topluyorlardı. Fazlasını da toplamışlar. Şimdi firmalarda mutsuz olanlar, özellikle yaşları yükselen eski oyun yapımcıları. Mesela biz şimdi burada tozlu raflarda hep Amiga oyunlarını inceliyoruz ya.
Evet.
Bir bakıyorsun, yapan bir kişi ya da iki kişi. Arkalarında böyle büyük stüdyolar yok. Şimdiki gibi yüzlerce insan çalışmıyor. Şimdi bu insanlar ne oldu? Bu stüdyolara geçtiler. Stüdyolarını sattılar. İşte kendileri de eleman oldular diyelim. Şimdi şu anda mutsuzlar çoğunlukla. Bu adamların yaşları da ilerledi. Çünkü o eski saygıyı görmüyorlar. Birinci sebebi bu. İkincisi, işler hiç işlerine sinmiyor. Çünkü hep robotlaştılar. Yani seri üretimde oyunlar üretiliyor. O eski tat kalmadı. Oyun üstünde kontrolleri kalmadı işin kötüsü. Yani sen oyunun belki türünü icat eden adamsın. Mesela Electronic Arts'ta çalışıyorsun. Bir tane yeni yetme gelip sana şunu yap bunu yap diyor. Tabii adamın şeyine dokunuyor biraz. Ne yapıyor? İstifa ediyorlar şimdi ve hepsi Kickstarter projelerine giriyorlar. Hatta şu ilk FRP'lerin atası, daha doğrusu şeydeki Fallout tipi FRP'lerin atası Wasteland'in ikincisi için şimdi para toplanıyor. Bunun karşılığında para verenlere oyunun bedava bedava ve yollanması da var. Belli bir miktarın üstünde yatıranlara. Hatta şey de var, özellikle bu FRP oyunlara diyorlar ki şu kadar limitin üstünde yatırın, sizi karakter yapıp oyuna ekleyelim. Oyundaki NPC'lerden biri sen olacaksın Özkan Erden olarak. Şu anki 2012'nin modası bu Kickstarter projeleri. Biz de bununla ilgili bir konu yapacağız bakalım. Yani şöyle hoşumuza giden şeyleri bir toparlayacağız Kickstarter projelerini. Yani şu ana kadar açıklayıp da başarısız olan olmadı. Herkes para veriyor. Yani işte görüyorsun, 400 bin dolar hedef nerede? 3.2 milyon dolar.
Ve 24 saat içinde 2 milyon dolar toparlamış. 24 saat.
Bitimine yakın.
Biz de bir Kickstarter projesi yapalım.
Evet. Tekno seyir için. Belki bir 1000 lira toplarız. Evet, haftanın oyun haberleri fazla yok. Millet Mass Effect 3 oynamakla meşgul. Ben de yine indirdim, daha bakamadım. Şimdi Macit'in gelmesini bekliyorum, oynadı. Onlar bu haftanın oyun şeysi olacak programı.
Macit geldi şu anda, Mass Effect 3'te hazırlanıyor.
Evet.
Taraftan görüyorum kendisini.
Ondan onu oynayacağız. Oyun haberleri böyle. Senin teknoseyirle ilgili diyeceğin bir şey var mı?
Vallahi yok Murat. Şu anda.
Steam'e de bakıyorum da. Evet. Steam'de diyecek bir şey yok bu hafta, güzel olan fırsatlar. Bir tek şey var ha. Jane's Advanced Strike Fighter $29. Bu Jane serisi kendime bildiğim bileli vardır. Hala devam ediyormuş demek ki. Şeyde, simülasyon severler için onu duyurmuş olayım. Bu hafta tabi tozlu raflarımız yok. Levent abi çekemeyeceği için. Önümüzdeki haftadan itibaren onu da yapacağız.
Bu haftama şey yayınlandı. AMD'nin ikinci
bölümü. Tabii iki tane AMD yayınladık totalde. Onunla idare etsinler. O bayağı uzun oldu zaten. Çok uzun programlar. Bunun haricinde yine TeknoSeyir iletişim formundan bize normalde yorumların altına yazılabilecek mesajlar geliyor. Yardım istekleri. Çok fazla geri dönemiyoruz. Tekrar hatırlatalım. Konuların yani anlattığınız konuya, sormak istediğiniz soruya en yakın konunun altına yazın. Laka orada görülüyor. Hiç olmazsa diğer insanlar da görüp cevap verebiliyor. Evet.
TeknoSeyir'de yani bu Murat... Geçtiğimiz bir ay, iki ay çok yoğun olduğum için birkaç biraz kafa yoramadık. Yeni birkaç özellik ekleyeceğiz yakın dönemde. Kullanıcıların daha fazla katılım yapabileceği bir şey hedefliyoruz.
Evet.
Yenilik hedefliyoruz. Bu arada da haftalık gündem kaçıncı kopya oldu biliyor musun?
Artık saymayı bıraktım ben ya.
Yeni trend haftalık gündem.
Evet.
Tek farkları şey günler değişiyor. Salıdan salıya, çarşambadan çarşambaya.
Yapsınlar ya. İyi yapsınlar da
evet.
Şey olsun.
Tabii tabii.
Olsun ya. Böyle tek başımıza olunca hani mahallenin delisi gibi oluyoruz. Hiç olmazsa
şimdi... Şunu gösteriyor. Yani demek ki beğenilmiş.
Evet.
Yayıncılar da beğenmiş demek ki.
Evet.
Bu işin tuttuğunu görüp.
Tabii yani işini düzgün yapan insanlara zaten hiç lafımız yok. Bizim derdimiz şu çakma dediklerimiz. Yani
evet.
Ya, ne komikti o şey. Bizim şu TeknoSeyir'in hepi topu bir tane yazılı içeriği var. O da şu gündemin linkleri. Sen al onu kopyala gündem diye, teknoloji sitesiyim ben diye yapıştır koy yani. Olacak iş mi? Biz bunlara karşıyız yoksa.
Evet.
Düzgün yapana niye biz de izleriz yani. Evet, vaziyet bu. Önümüzdeki hafta artık Levent abi de gelir.
Önümüzdeki hafta ben olmayacağım. Yandex'in Rusya'da bir düzenlediği etkinlik olacak. Orada olacağım. Yandex'de son dönemde televizyonlara
evet,
parayı basıp veriyorum. Reklamları vermiş. Bir görelim bakalım dertleri ne.
Evet.
Ne yapacaklar?
O zaman haftaya Levent abiyle görüşmek üzere diyorum.
Görüşmek üzere.